Pek çok Şii çevre tarafından iddia edilen Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğu şeklindeki cinayet, buna da şiddetle itiraz ediyor Ahmet el-Katip.
Özellikle Küleyni'de varmış değil mi hocam?
Küleyni'de var, başka kaynaklarında da var. Evet. Özellikle bugünkü İran devriminin mimarı Hümeyni'nin çok hürmet ettiği bir Şii alim var. Ebul Hüseyin Ettakiyyün Nuri Ettaversi diye.
Evet.
Bunun Faslul Hitab diye bir eseri var. Faslul Hitab fi itbati tahrifi kitabi Rabbil Erbab. Kitabın tam adı bu.
Evet. Adı bile tehlikeli yani hocam.
Öyle ya, iddiayı ele veriyor.
Faslul Hitab
fi itbati tahrifi kitabi Rabbil Erbab. Yani Rablerin Rabbi olan Allah'ın kitabının tahrif edildiğinin ispatı konusunda son söz.
Son söz.
Evet. Bu kitabın bugün için İslam dünyasında baskısını bulmak mümkün değil. Bu kitap Arapçadır.
Evet.
Bir kere İran'da basılmıştır. Bugün bulmak mümkün değil. Ben İngiltere'den getirttim. British Museum'da vardı bir yazma nüshası. Oradan orijinal yazma nüshasını getirttim. Burada
bu Hümeyni'nin önem verdiği bir
tabii. Büyük bir Şii alim bu Tabersi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiram tarafından çıkartılmış, Kur'an-ı Kerim'de mevcut iken oradan çıkartılmış iki tane müstakil sure vardır diyor bu zat.
Evet.
Bu surelerden birisi Suretün Nureyn'dir. İki Nur suresi. Birisi de Suretül Velayet.
Nureyn suresi vardı, şimdi yok diyor.
Yok
yani.
Diyor. Birisi de
Velayet suresi Velayet vardı, suresi. Şimdi yoktu.
Yok. Bu surelerin metinleri de var bu kitapta. Bu surelerin metinleri de var.
Yani orijinalleri var.
Var ya, ayet ayet bakıyorsunuz. Var. Bu surelerin yer aldığı bir mushaf metni var.
Evet.
Bizim elimizde nasıl bir mushaf var? Bu surelerin yer aldığı ve Şiiler tarafından kaleme alınmış bir mushaf bugün mevcuttur.
Metin
bu,
olarak var.
Metin olarak mevcuttur. Bu mushaf Hindistan'da Bankipur şehrinde yolu düşenler, gidenler olursa bakarlar. Hatta buradan mümkünse bir suret, bir nüsha, bir kopya almaları ve bize ulaştırmaları mümkünse.
Siz haberini aldığınız zaman ulaşamıyorsunuz.
Evet, yani evet. Biliyoruz, kaynaklarda var bu. Bankipur şehrinde Genel Şark Kütüphanesi.
Evet.
Burada bu mushaf içinde bu iki uydurma surenin yer aldığı mushaf burada mevcut. Bu sureler müsteşrikler tarafından da neşredildi. Yani Kur'an tarihi üzerine çalışan Nöldeke gibi müsteşrikler var. Bu müsteşrikler tarafından bu sureler neşredildi. Bugün de Et-Tuhfetül İsnaşeriye adıyla Şia'ya reddiye olarak kaleme alınmış bir eser vardır. Şah Veliyullah Eddihlevi'nin oğlu evet. tarafından kaleme alınmıştır. Arapçaya çevrilmiştir. O şey neşredilmiştir, bu Et-Tuhfetül İsnaşeriye'nin muhtasarı. Orada da bu metinler vardır. Bu surelerin metinleri vardır.
Hocam bu yaygın olan şu anda yani Şii arasında yaygın olan Kur'anlarda yok değil mi bu yani şu an?
Hayır, onların elinde pek çok, hatta bugün yazılı kaynaklarında, televizyon programlarında vesairede Kur'an'ın tahrif olduğu inancını taşımadıklarını söylerler.
Evet.
Bunun takiye olduğunu unutmayalım.
Evet.
Çünkü bir Şii, dinleyenlerin kulağında kalsın, bir Şii, bir imami size bir şey söylediğinde yemin billah bile etse takiye yaptığını asla unutmayın.
Takiye itikatta var çünkü.
Tabii yapmak zorundadır yani.
Akidede var.
Evet.
Yani en tehlikelisi o zaten hocam.
Tabii ki. Dolayısıyla evet. Ya böyle bir şey söylemiyorlar. Bakın şöyle şöyle reddiyeleri var. Kur'an'ın tahrif olduğu iddialarını reddediyorlar filan diye bize çok şey geliyor. Biz de onlara mukabeleten diyoruz ki Şiiler, İmamiler takiyye inancını reddetmedikleri sürece size söyledikleri hiçbir şeye inanmayın.
Evet, çözüm bu.
Çözüm budur.
Yani akaidlerinden, itikatlarından takiyyeyi çıkartacaklar.
Evet.
Diyecekler. O zaman tamam. Evet, evet. Bir takiyye imanımızın gereği değildir.
Evet.
Bitti. Ondan sonra diyalog evet. konuşma başlayacak
yani. Bunu demedikleri sürece size evet. söyledikleri her şeyin takiyye gereği olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Evet, bu Kur'an'ın tahrif olduğu iddialarının da terk edilmesi gerektiğini söylüyor Ahmet el-Katip.
Hocam o Ahmet el-Katip takiyeye değiniyor mu acaba yani orada?
Şimdi okuyacağım, takiyye evet. inancı da var. Evet.
Zaten oraya gelmiştik.
Evet.
Evet hocam.
Ehl-i Beyt hakkında Ahmed el-Katib'in önemli bir tespiti var. Diyor
evet,
ki
yeni Şii beyannamesi.
Evet, evet hocam. Evet. Diyor ki Ehl-i Beyt'in şura nizamına inandıklarına ve muayyen bir sülale içerisinde dikey bir verasete dayalı ilahi imamet nazariyesini bilmediklerine, kendilerinin masum olduğunu iddia etmediklerine, gaybe dair ilimleri olmadığına itikat ediyoruz, inanıyoruz.
Evet.
Yani diyor ki son derece önemli.
Ehl-i Beyt topluyor hocam. Tabii. İmametle ilgili. Evet.
Evet. Ehl-i Beyt'e mensup hiçbir imam diyor. Bir, gaybi bilgiye sahip olduğunu söylememiştir.
Evet.
İki, verasete dayalı bir velayet iddiası olmamıştır. Üç, masum olduklarını iddia etmemişlerdir. Bunların hiçbirisi onlardan sadır olmamıştır. Son derece önemli. Efendim, İmam Ali'nin hilafeti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir nassın varlığına dair kavil yani söz yani iddia Hicri 2. asırda ortaya çıkmıştır.
Resulullah Efendimiz'den 200 sene sonra yani.
Evet, hicretten 200 sene sonra Hazreti Ali'nin hilafeti konusunda
nas dedikleri denen
evet, şey. Yani bu nas ne zaman ya da böyle bir nas bulunduğuna dair iddia
evet.
Ne zaman ortaya çıkmıştır? Hicri 2. asırda ortaya çıkmıştır. Daha öncesinde bu sözler yoktu diyor. Başlıklar halinde okuyup geçiyorum. İmam Ali kendisinden sonra hükümeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi şuraya bıraktı ve oğlu Hasen'i veliaht tayin etmedi.
Evet.
Müslümanlar gönül rızalarıyla onu kendilerine imam seçtiler. Kendisinden sonra kimseyi tayin etmeyen ve bunu Şia'ya da farz kılmayan İmam Hüseyin'le beraber Küfelilerin yaptığı da böyledir. Hazreti Hüseyin'in çocuklarından geriye kalan diğer imamlar da çocuklarından kimse hakkında böyle bir vasiyet ve tayinde bulunmamıştır. İmam Hasan el-Askeri'nin Hicri 260 senesinde çocuksuz, kendisinden sonra kimseye imamet için vasiyette bulunmaksızın ve hayatından zahir olduğu üzere yanında gizlenmiş bir çocuğun varlığına işaret etmeksizin vefat ettiğine inanıyoruz.
Çok net bir şekilde.
Çok net. 12. imam diye bir şey yoktur diyor yani. Bu sebeple ismi Muhammed bin el-Hasen el-Askeri olan ve yaşı bugün 1150 seneden fazla olan 12. imamın varlığına da inanmıyoruz.
Mehdi Muntazar yok.
Muhtazar Menti yok. Mehdi Muntazar yoktur.
Beklenen Mehdi yok.
Evet. Kiliseye benzeyen merciiyet dini müesseselerinin İslam'da bulunduğuna inanmıyoruz. Bugün Şiilerde bir merciiyet vardır. Taklit merciği derler.
Evet,
her bir Şii fırkanın, cemaatin bir taklit merciği vardır. İran'dakilerin taklit merciği Hameney'dir. Irak'takilerin Sistani'dir. Her bir Şii grubun kendine ait bir taklit merciği vardır.
Coğrafyaya göre mi hocam yoksa?
Yaşadıkları bölgeler nerelerse evet. Oralarda
merciiyet.
Yani, evet.
Taklit merciği.
Merci-i taklit derler ona. O evet. Sorgulanamaz, yargılanamaz zirvedeki, en tepedeki otoritedir bütün Şiiler için. Ahmed el-Katib de diyor ki kiliseye benziyor bu diyor. Böyle bir şeyin varlığına Mutmanlık inanmıyoruz.
Gibi, evet.
Aksine alimlere zaruret halinde müracaat edilir. Bunun için hayat boyunca fakihleri taklidin veya her şeyde bir fakihle sınırlı kalmanın vücubuna inanmıyoruz. Evet, bir başka madde, ümmet tarafından seçilmiş şura meclislerinde üzerinde icma edilmiş anayasal bir renk alması müstesna, ulemanın fetvalarının şer'an ve kanunen ilzam edici olmadığı görüşündeyiz. Şiiler için söylüyor bunu, dikkat edin.
Evet.
Bir Şii için taklit merciği birisinin söylediği şey nas gibidir, ayet gibidir.
İlzam edici özelliği vardı, bağlayıcıdır.
Kesinlikle yani. Onun dışına çıkılamaz yani. O Şiiliğin kendi mantığı içerisindeki bu arızaya işaret ediyor.
Böyle bir şey olamaz yani.
Böyle bir şey olamaz, şuuradır bu diyor ancak yani bağlayıcı olan şuuradır. Din adamlarının hükümetine de gayip İmam Mehdi'nin umumi niyabeti faraziyesine dayalı velayeti fakih nazariyesine de inanmıyoruz.
Evet, burada İmam Hümeyni'ye bir gönderme var.
Tabii Hümeyni'ye bir gönderme var. Velayeti fakihi bir önceki derste açıklamıştık. Evet. Mehdi gelene kadar ona niyabeten, ona vekaleten ümmetin velayetini deruhte edecek kim? Taklit merci kimse o. Evet. Dolayısıyla buna da yani tek tek arızaları bulmuş ve doğru noktalara basıyor Ahmet el-Katip. Doğru düğmelere basıyor. Evet. Bu nazariye fakihe yani taklit merciine mutlak selahiyet vermekte, onu ümmetin ve kanunun üstünde görmekte, onun anayasayı ihlal etmesine ve ümmet ile akdedilen herhangi bir şer'i ittifakı ilga etmesine izin vermektedir diyor. Böyle bir mutlak otorite olamaz diyor. Bir başka madde, diğer İslam mezheplerine açılmaya, sünni mezhepleri kastediyor. Ve onların içtihatlarına hürmet etmek gerektiğine inanıyoruz. Ehl-i sünnet veya ve şia arasında müşterek içtihat ameliyelerinin ziyadeleştirilmesine, Kur'an-ı Kerim'e dönmeye ve onu ilk teşri kaynağı ve diğer bütün teşri kaynaklarının en yücesi kabul etmeye davet ediyoruz. Şia ve Sünnilerin bütün hadis kaynaklarına hürmet ediyoruz. Fakat kaynakları Nebi-i Ekrem'e nispet edilen tüm zayıf hadisleri, hasreten Kur'an'a, akla ve ilme muhalif olanları ayıklamayı talep ediyoruz. Bir Şii'nin böyle bir talepte bulunması Şiilik bakımından son derece
Şiiliği önemli. Komple elden geçirmesi demek. Evet. Çünkü tam evet. Çok rivayet var.
Evet.
Demişti ki yani sanki efsane yumağı gibi.
Tabii
yani
evet.
Öyle,
evet.
Öyle yani. Efsane evet. Yumağı diye bir isimlendirme yapmıştınız hocam. Evet. Hakikaten öyle yani. Evet.
Birkaç madde daha okuyup ondan sonra şeye geçelim. Ahbarilere geçelim. Zekatın vücubuna inanıyoruz. Onunla amel etmeye ve zekat verme konusunda Sünni ve Şiiler arasında tefrike gidilmemesine çağırıyoruz. Çünkü Allah Teala zekat vermeyi muayyen bir din ehliyle tahdit etmemiş, aksine onu beşerin fakirlik vasfına haiz olanları için farz kılmıştır. Bunu niye söylüyor? Bir aşağı bir sonraki maddede söyleyeceklerine zemin olsun diye söylüyor. Orada da şöyle diyor. Humusun vücubiyetine harp ganimetleri haricinde bir şey varid olmadığından, bir rivayet gelmediğinden ayet veya hadis inanmıyoruz.
Evet.
Şimdi humusu niye reddediyor?
Hocam humus nedir?
Onu açıklayalım. Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir ki ganimetlerin beşte biri Allah'a ve Resulüne aittir.
Evet.
Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatta olduğu sürece ganimetlerin beşte birini alır, kendi ailesinin ihtiyaçlarına sarf ederdi. Burada da Siret-i Nebi'den görüyoruz ve biliyoruz ki bu humus gelirleri Efendimiz'e verildiğinde Efendimiz onları aile halkına, eşlerine dağıtırdı ve onlara derdi ki elinizde bunları sakın tutmayın. Hemen infak edin.
Siz dağıtın. Evet.
Evet. Yani Efendimiz bu beşte biri alır üstüne yatar mıydı? Haşa ve kella.
Fakirliği tercih etmişti.
Evet, evet. Evet. Dolayısıyla o beşte bir Allah'a ve Resulüne aittir.
Evet.
Fakat imami fıkhında o beşte bir Efendimiz'den sonra ev halkına aittir.
Evet.
Nitekim Hazreti Fatıma validemizin.
Bunların hakkıdır yani.
Hakkıdır tabii.
Ehl-i Beyt dolayısıyla imamlara geçmiş bir haktır yani.
Evet. Nitekim Hazreti Fatıma validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Fedek arazisini Hazreti Ebu Bekir'den istediğini ya da bir başka rivayette Hayber, bir başka rivayette her ikisini de istediği ki Efendimizin buralarda o beşte birden hakkı vardı. Hazreti Ebu Bekir'in de ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim, duydum, dinledim. Biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktıklarımız sadakadır.
Evet.
Buyurduğunu dinledim. Dolayısıyla yani Efendimizin emaneti olarak sizlerin her türlü ihtiyacı karşılanacaktır. Ama Efendimizin mirasını bizden talep etmeyin. Çünkü onun mirası yoktur.
Yoktur.
Evet. Şiilerin günümüzde özellikle çok istismar ettiği maddelerden birisi, hususlardan
evet,
birisi.
Tahmin ediyorlar değil mi hocam?
Evet.
Humus çok ciddi bir belirtmeli olarak.
Hatta şöyle bir uydurma da yayarlar bunu. Özellikle Sünniler arasında çok yayarlar. Hazreti Fatıma validemiz bu mirası talep ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'den böyle bir cevap alınca ona gücendi.
Evet.
Ve ömrü boyunca zaten 6 ay yaşadı. Yaşamıştı. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'le konuşmadı. Şiilerin iddiasına göre Hazreti Ömer, Hazreti Fatıma'nın bu tavrını hazmedemedi. Buna çok sinirlendi. Hazreti Ali Efendimizin de evde bulunduğu bir anda Hazreti Ali'nin evine gitti, Hazreti Fatıma'nın evine gitti. Kapısına bir tekme vurdu, kapıyı kırarak içeri girdi. Allah Hazreti Allah. Fatıma'yı tuttu, silkeledi, tartakladı. Hatta hamileydi, karnına tekme vurdu, çocuğunu düşürmesine sebep oldu.
Allah hocam, bir fikrin yani ispatı için neler ne şeyler yıkıyorlar yani, ne
işte
şamlar deviriyorlar.
Bu tarz şeyler Ehl-i Beyt'in mazlumiyeti söyleminin malzemeleridir. Uydurup malzemeleridir.
Zeminleri yani evet. Oralardan çıkıyor.
Dolayısıyla bilmeyen birisine bunu önlerine koydukları zaman bu uydurma rivayetleri, Hazreti Ömer dediğimiz adam meğer ne zalimmiş diyor insan, genç delikanlı Allah bilmediği olsun.
Tam
için.
Tam kayma yeri hocam.
Tabii. Çok sorulur bize bu. Şii kaynaklarda böyle böyle şeyler anlatılıyor veya bir falan hocadan böyle dinledim hocam bu nedir diye çok sorulur bize. Allah korusun tabii bu Şiilerin o dediğimiz gibi propaganda metotlarını bilmemekten kaynaklanan.
Ahmet el-Katib'in humusla ilgili hocam söyledikleri.
Evet, Ahmet el-Katib humusu reddediyor. Humusun vücubiyetine diyor inanmıyoruz. İmam Ali bin Ebi Talip de hükümeti sırasında onunla amel etmemiştir.
Evet.
Ancak sahih Şii rivayetleri, mütekaddim ulemanın fetvaları gaybet asrı diye isimlendirilen devirde mübahlığını tekit etmiştir. Aslında yoktur, sonradan iddia edilmiştir, icat edilmiştir diyor. Tabii olarak humusun fakihlere veya vekillerine verilmesinin vücubuna da inanmıyoruz.
Evet.
Yine bu da Müfit, Murtada ve Tusi gibi mütekaddim Şii şeyhlerince bilinmeyen yeni bir şeydir. Bu Şeyh Müfit, Şeyh Murtada, Şeyh Tusi gibi bunlar Şiilerin temel kaynaklarının sahipleridir, alimleridir.
O kaynaklarda bile yok.
Yok diyor, humusa ait rivayetler buralarda yoktur. Onlar humusa dair rivayetleri ifade etmişler veya onu yere gömmeleri ya da onu Mehdi'nin zuhur gününe kadar saklamaları için fetva vermişlerdi. Alimleri mal toplamaya dalmak, nefislerini şüphelere ve söylentilere maruz bırakmak yerine ilim talebi, davet ve irşat ile meşgul olmaya çağırıyoruz. Evet. Artık bugün biz biliyoruz ki İran devriminden sonra İran'da bir mollalar otokrasisi kuruldu.
Evet. Yani bir paylaşım var.
Bir paylaşım, müthiş bir paylaşım var.
Evet.
Gidip gelenleri dinleme imkanı bulanlar bunu mutlaka bilirler. Oradaki ekonomik kaynakların her birinin başında bir mollalar grubu vardır.
Hisse var.
Yani. Evet, dolayısıyla bir elleri yağda bir elleri balda devam ederler.
Ahbarilere giremeyeceğiz herhalde hocam. Ahbarilere giremeyeceğiz.
Vaktimiz mi bitti?
Vaktimiz iki dakikamız var hocam.
Peki. O zaman şunu toparlayayım. Bir sonraki programda ahbarilere geçelim inşallah.
Çünkü şia çok geniş ve evet, bunlar da günümüze yansıyan.
Bilmemiz lazım bunları.
Evet, Ahmet el-Katib hakikaten.
Evet, ezanda üçüncü şehadet yani eşhedü enne aliyyen veliyyullah olarak isimlendirilen ziyadeyi reddediyoruz.
Evet.
Ezana böyle bir ilaveleri vardır biliyorsunuz.
Eşhedü enne
aliyyen veliyyullah diye.
Evet. Bütün bunları Yeni Şii Beyannamesi'nde
kaydediyor. Evet.
Ahmet el-Katib Yeni Şii Beyannamesi'nde bunlara reddiyeler yazıyor. Bunları
evet.
Reddediyor.
Evet. Evet. Böyle çirkin çarpık bir suretteki takiyye uygulamasını reddettiğimiz gibi İmam Sadık'ın, Cafer-i Sadık'ın sözü olarak meşhur olmuş takiyye benim ve atalarımın dinidir. Takiyyesi olmayanın dini de yoktur ifadesini tasdik etmeyi de reddediyoruz.
Evet. Takiyye geldi yani.
Evet. Evet. Şöyle ki bunun imama atfedilmiş yalan bir söz olduğuna, bunun akli ve tarihi olarak da tebriğe edilemeyeceğine inanıyoruz. Takiyye nasıl dinden bir cüz olur? İmamlar takiyyeyi ne zaman uyguladılar? Kimden korkuyorlardı? Bu sebeple zannediyoruz ki bu münharif nazariyeleri sürdürebilmek için bir perde gibi Ehl-i Beyt namına onlar aleni olarak bundan beridirler. Ehl-i Beyt namına Gulat tarafından, aşırı Şiiler tarafından uydurulmuş bir hadistir. Ehl-i Beyt'in fikir ve miraslarını okumaya bu çağrımız onların hayatlarının zahirine ve onların akvel ve efalinin aksine olan batını tevillerini kabul edilmemesi esasına dayalıdır. Şimdi bu takiyye meselesi söz konusu olduğunda bir noktayı da hatırlatalım. İmam Cafer'den evet bu söz bütün Şii kaynaklarda vardır. Fakat sorduğunuz zaman madem ki takiyyesi olmayanın dini yoktur, takiyye dini bir vecibedir. Hazreti Hüseyin neden takiyyeye riayet etmedi diye.
Direkt net bir soru.
Evet. Buna verecek cevapları yok. Hazreti Hasan'ı neden sevmezsiniz? Sorun. Hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrettiği için. Peki takiyye yapmış olamaz mı? Burada da verilecek bir cevap yok.
Evet.
Dolayısıyla bu neresinden tutarsanız tutun, tutarlılığı olmayan saçma sapan bir iddia. Herkesi sahabe arasında tarihte meydana gelmiş cüz'i ihtilafları büyütmemeye çağırıyoruz.
Evet.
Mesela Seyyide Fatımatü Zehra ile Halife Ebu Bekir arasında halifenin âmme mallarından olması itibariyle Fatıma'dan Fedek arazisini geri istemesine dair ihtilaf konusu.
Evet.
Bunları büyütmeyelim diyor. Bunlar cüz'i ihtilaflardır. İtikada hiçbir taalluku yoktur. Bunları büyütmeyelim. Gene bir başka maddede diyor ki kardeşlerimizi Seyyide Fatımatü Zehra'nın evine hücum edildiği, Ebu Bekir'e biata zorlamak için Ömer tarafından İmam Ali'nin evine saldırıda bulunulduğu, bunun yanında Fatıma'nın evini içindekilerle birlikte yakmakla tehdit ettiği veya evin kapısını yakmaya giriştiğinde Zehra'ya vurduğu, Hazreti Fatıma'ya vurduğu ve onu kapının arkasına sıkıştırdığı, karnındaki bebeği düşürüp vefat etmesine sebep olduğu hakkında söylenen efsaneyi veya her sene bu kıssanın tesiriyle kurulan taziye, dövünme ve ağlama meclislerine eşlik eden lanet, sövme ve hissi infialleri reddetmeye çağırıyoruz.
Evet, yani lanet üzerine kurulan hissiyatı
evet,
reddetmek.
Yani Şiilerin hangi törenlerine bakarsanız bakın, mutlak surette o törenlerin ayrılmaz bir parçasıdır sahabeye lanet etmek.
Evet.
Yani bayramlarda mesela veya evlilik törenlerinde, nikah törenlerinde veya ne bileyim birisi İslam'a girdiğinde, ihtida ettiğinde,
İhtida törenlerinde
falan, bunlara mutlaka rastlarız. Yani onların adeta itikadi kabullerinden birisidir bu. Din haline gelmiştir. Her fırsatta sahabeye lanet etmek.
Bir de hocam tabi tören zamanlarında insan dimağı ve kalbi tam olarak açık oluyor yani. Mesela belki de törenden törene geliyor insanlar din öğrenmek için. Yani bir kitleyi hareket ettirme açısından.
Evet.
Yani öğrendiği de tamamen efsane.
Evet.
Ahmet el-Katib'in de belirttiği gibi bir efsaneyi böyle itikat olarak kafasına yerleştiriyor ve ona göre gardını alıyor tabi.
Elbette. Hayatta.